Ayrım 13, sayfa 114. Monsieur de Marelle elinden düşürmediği kabzası safirlerle kaplı hançerini okuduğu kitabın arasına koyarken sıkıntıyla içini çekti. Az evvel ikizleri kucağına almak bile sıkıntısını hafifletmemişti. Ne zaman böyle daralsa küt parmaklarıyla pasrengi saçlarını hızlı hızlı taramaya başlardı. Gene öyle yaptı. Severdi saçlarını. Başka kimse de böyle saç görmemişti. Sülalede kuşaktan kuşağa aktarılmıştı bu pasrengi. İkizlerden biri de babasına çekmişti zaten. Ama ya öteki? Kim bilir, belki ileride öteki bebeğin saçları da annesininkilere benzerdi. O da annesi gibi sımsıkı topuz yapar, tek bir telin bile dışarı çıkmasına göz yummazdı. Gene uyuyordu karısı. Doğumdan bu yana devamlı uyuyordu. Bazen uyurken Monsieur de Marelle ceviz kaplama karyolanın kenarında oturup onu seyrediyordu. Son bir sene içinde nasıl da tuhaflaşmıştı. Nasıl da zor geçmişti hamileliği. Sanki her geçen gün biraz daha nefretle dolmuş, hayata haskatan her şeyden tiksinir olmuştu. Gözlerinin sevgiyle baktığını görmeyeli kim bilir ne kadar zaman geçmişti. Gerçi bundan seneler evvel Madeleine eş olarak seçtiğinde de gayet iyi biliyordu onu kendisine aşık olmadığını. Ama zamanla her şey hal olur sanmıştı. Elbette kendi kabahatlerinin de farkındaydı. Bilhassa evliliklerinin başlarında pek zalim davranmıştı ona. O günlerde yaptıkları aklına geldikçe iri iri kıymıklar batıyordu vicdanını. Ama sonra tamamen düzelmiş, Madeleine'i bir daha hiç incitmemişti. Oysa o bundan mutlu olacağını giderek katılaşmış, taşlaşmıştı. Karısının soğukluğuna alışkın da alışık olmasına da şu son bir sene içinde ona olup bitenleri akıl sır erdiremiyordu. Her geçen gün giderek tuhaflaşmıştı. Bir ara uzun bir yolculuğa çıkıp de Marelle topraklarından uzaklaşmak istediğini söylediğinde Monsieur de Marelle bunun ona iyi gelebileceğini düşündüğü için itiraz etmemişti. Ama bu yolculuğu bu kadar çok istediği ve günlerce hazırlık yaptığı halde yola çıkmasıyla geri dönmesi bir olmuştu. O döndüğünde Monsieur de Marelle ahırda atları kaşağılıyordu. Nereye gittiğini ve neden bu kadar erken döndüğünü sormaya kalktığında Madeleine suratını tiksintiyle buruşturarak bakmış ve hiçbir şey söylemeden odasına kapanmıştı. Zamanla buna benzer hadiseler o kadar çoğalmıştı ki Monsieur de Marelle karısının kendisini tanıdığından şüphe duymaya başlamıştı. Sanki onu bir başkasıyla karıştırıyordu. Ortada olmayan biriyle ve sanki kimsenin görmediği birinden kaçıyordu. Belki de bir hayaletten. Zaten bu yöre porsuk ağaçlarından çok hayalet hikayeleriyle nam salmıştı. Gerçi Monsieur de Marelle bu safsatalara kulak asmazdı. Tek bildiği, sebebi ne olursa olsun Madeleine'in durumunun her geçen gün daha da vahim bir hal aldığıydı. O da bütün bu zaman zarfında meseleyi kurcalamak yerine malikanedeki hizmetçilerle düşüp kalkmaya devam etmişti. Değişen bir şey yoktu. Zaten evliliklerinin başından beri ne zaman karısına el sürmeye kalksa geri çevrilmişti. İşin aslı pek de şikayetçi sayılmazdı bu durumdan. Ne de olsa Madeleine'in o sımsıkı simsiyah topuzunu görmesiyle hevesinin sönmesi bir oluyordu. Ne var ki içten içe bir varis istiyordu. Saçları tıpkı kendisininkiler gibi pasrengi bir çocuk. Bu gidişle hiçbir zaman bir varis edinemeyeceğine iyiden iyiye inanmaya başladığı günlerden birinde kitaplık odasındaki çalışma masasında karısından bir not bulmuştu. Notta ertesi sabah nehrin kenarına gelmesi söyleniyordu. Monsieur de Marelle belirtilen zamanda belirtilen yere gitmiş ve beklemeye koyulmuştu. Çok gecikmemişti Madeleine ama bir tuhaflık vardı gelişinde. Bir müddet bir çalıyı siper ederek kocasını gözetlemiş, sonra ürkek bir hayvan gibi yaklaşmış, koklaya koklaya adamın etrafında dolanmıştı. Nihayet sessiz ve itaatkar gelip oturmuştu yanına. Monsieur de Marelle hayretle bakmıştı karısına. Evliliklerinin başından beri kendine dokundurtmayan ve son zamanlarda yüzüne hep iğrenerek bakan kadının nasıl olup da böyle ansızın değiştiğini anlamaya çalışmıştı. Derken durup dururken dudaklarını uzatmıştı kadın. Allak bullak olmuştu adam. Önce şaşkınlıktan, sonra telaştan yarım yamalak öpebilmişti bu dudakları. Karısı sanki neler olup bittiğinin farkında değildi. Pelte gibiydi. Kendini tamamen bırakmıştı. Çimenlerin üzerinde çırılçıplak kaldığında dahi geçmemişti tuhaflığı. Kulağını toprağa dayayıp habire mırıl mırıl bir şeyler anlatmıştı. Seviştikten sonra da öylece yatmaya devam etmişti toprağın üzerinde. Sadece bir ara başını kaldırıp bundan sonra bir daha görüşmeyeceklerine dair bir laf etmişti. Sanki kocasına değil de ortaya söylemişti bu sözleri. Ya da ortada olmayan birine. Derken birden aniden dehşetengiz bir şey görmüşçesine önce kas katı sonra sapsarı kesilmişti. Ve hemen ardından ayağa fırlayıp yarı çıplak bir halde malikaneye doğru koşmuştu. Monsieur de Marelle bir müddet kaygıyla karısının peşinden bakıp nasıl bir rüyanın ortasında debelendiklerini anlamaya çalışmıştı. Ama anlaşılan rüya değildi. Değildi ki gün be gün büyümeye başlamıştı karısının karnı. Hamilelik daha da tuhaf yapmıştı onu. Daha da hırçın. Takip eden aylar boyunca odasından hemen hemen hiç dışarı çıkmamış, gün boyu süzgün bakışlarla bakire Meryem heykelciklerine bakıp durmuştu. Monsieur de Marelle istenmediğini bile bile sık sık uğramış, bir ihtiyacı olup olmadığına bakmış ve her seferinde saçları pas rengi bir varisin sevincini gölgeleyecek kadar derin bir iç sıkıntısıyla ayrılmıştı karısının yanından. Nihayet gelmişti doğum vakti. Berbat, fırtınalı bir geceydi. Dışarıda rüzgar ve yağmur ve şimşekler el ele vermiş, gürültüyle tepinirken, koca malikane korkudan zangır zangır titrerken, Monsieur de Marelle koridorlarda bir aşağı bir yukarı yürüyüp, boş yere duymaya çalışmıştı karısının çığlıklarını. Saatler sonra dolaşmaktan yorgun düşünce, kitaplığına kapanmış, habire küt parmaklarıyla pas rengi saçlarını tarayarak sıkıntıyla beklemişti. Böyle doğmuştu ikizler. O andan itibaren de bitimsiz bir uykuya çekilmişti Madame de Marelle. Hep uyuyordu. Bazen hiç umulmadık bir anda uyanıp şaşkın gözlerle etrafına bakınıyordu. Emzirmesi için hemen bebekleri getiriyorlardı o zaman. Her seferinde aynı şey oluyordu. Saçları pas rengi çirkin bebeği uzun uzun emziriyor ama sıra güzeller güzeli öteki bebeğe gelince sırtını dönüp tekrar yatıyordu. Sonunda ikinci bebek için bir sütane tutmak şart olmuştu. Civardaki köylerden birinde bu işe uygun bir kadın bulundu. Genç ve gürbüzdü. Koyun yünü ve peynir ve saman ve bulamaç kokuyordu. Yeni doğum yapmıştı. O kadar çok sütü vardı ki sanki değil bir düzine bebeği tıka basa doyursa bile kolay kolay inmeyecekti göğüslerinin şişliği. Süt anne güzel bebeği görür görmez sevmişti. Emzirirken bebeği hayranlıkla seyrediyor, seyrine baktığı güzellik kendi suretinin aynasıymış gibi gururla gülümsüyordu. Zaman zaman onu da emzirmesi istendiğinde kerhen az biraz süt akıtıyordu çirkin bebeğin ağzına. Monsieur de Marelle gelince o kendi karısı ile köylü kadın arasındaki tezatı görmekten müthiş bir keyif alıyor. Bu iki farklı kadının iki farklı bebekle yakınlaşmalarını merakla seyrediyordu. Seyrettikçe kadınların akıl dışı mahluklar olduklarına dair inancı pekişiyordu. Süt anne, Monsieur de Marelle'in meraklı bakışlarını üzerinde hissetmekten gayet memnundu. Ve güzel bebeğin kollarında uyuyakaldığı bir gün pütür pütür kabarmış meme ucunu bebeğin küçümen ağzından çıkartıp adama ikram etti. O andan itibaren de güzel bebeği ihmal etmeye başlayacaktı. Gerçi onu hala emziriyordu ama artık malikanedeki esas vazifesi bebeği değil babasını doyurmaktı. Bir gün süt anne, Monsieur de Marelle'in peşi sıra kitaplığın bulunduğu odaya daldı. Daha evvel buraya adımını atmamıştı. Tıka basa kitap dolu raflara bakarken duvardaki tabloya takıldı gözü. Tablonun altın kabartmalı çerçevesinde bir oyuk vardı. İlk bakışta aralık duran bir ağzı andırıyordu. Hani şu günahkarların ellerini ısırıp kopartan masum suratınki gibi meçhule açılmış bir ağız. Bu çerçeve, bu tablo, süt anne aniden çığlığı bastı. Eli ayağına dolaşmış, beti benzi atmış bir halde etrafına bakınıp odanın içinde dört dönmeye başladı. Ortalıkta hiç örtü göremeyince telaşla sırtındaki şalı çıkardı ve o tarafa bakmamaya çalışarak el yordamıyla tablonun üzerine örttü. Bu arada Monsieur de Marelle'in şaşkınlıktan nutku tutulmuş olmalıydı. Büyümüş göz bebekleriyle süt annenin birbirinden tuhaf hareketlerini izlerken tek kelime edememiş, neler olup bittiğini soramamıştı. Ama gene de anlattı genç kadın. Bu tabloyu duymuştum. Köyde bütün kadınlar bilir. Hep anlatırlar. Vaktiyle burada bir delikanlı yaşarmış. Kahya'nın yanında çalışırmış. O kadar güzel, o kadar güzelmiş ki görenlerin aklını başından alırmış. Malikanenin sahibi dul bir kadınmış. Delikanlıya aşık olmuş. Ama delikanlı onu istememiş. Kadın çok acı çekmiş. Sonra bir gün delikanlı ortadan kaybolmuş. Ormanda ölüsünü bulmuşlar. Bir porsuk ağacının dibinde. Kimse nasıl öldüğünü anlamamış. Dul kadın olayı duyar duymaz oraya koşturmuş. Ölüyü tek başına ta nehir kenarına kadar taşımış. Sonra da cesede sarılmış, bırakmamış. Günlerce orada gözyaşı dökmüş. Yanına yaklaşanları kovalıyormuş. Sonunda ölüyü gömebilmek için kadını yerlerde sürükleye sürükleye delikanlının cesedinden ayırmaya mecbur kalmışlar. Stanley bu kadar hızlı konuşmaktan nefes nefese kalmıştı. Monsieur de Marelle'in uzattığı şarabı lıkır lıkır içtikten sonra birazcık yatışıp daha yavaş anlatmaya başladı. Dul kadın cenazeden evvel bir ressam tutmuş. Delikanlının resmini yapsın diye. Bir de çerçeve yaptırmış. Çerçevenin üzerindeki oyuk tıpkı masum suratın ağzı gibiymiş. Sonra da resmi alıp başucuna asmış. Her gün bu resme baktıkça korkunç bir azap çekiyormuş. Delikanlıyı bu kadar arzuladığı için büyük günah işlemiş ya, onun da bu yüzden öldüğünü düşünüyormuş. Günahkar olup olmadığını anlamak için her gece elini oyağa sokuyormuş. Sonunda tamamen tırlatmış, tabloda kaybolmuş. Köydeki bütün kadınlar bilir bu hikayeyi. Resmin lanetli olduğunu söylerler. Çünkü çok güzelmiş delikanlı. Her kadını kendine aşık edebilirmiş. Bilhassa bakirelerin yüreğini çelermiş. Onu gören bakire aklını oynatırmış. Örtmek lazım bu resmi. Ona bakmamak lazım. Süt anne biraz daha şarap aldıktan sonra durgun bir sesle sordu. İyi de nasıl gelmiş bu tablo buraya? Saklı olduğunu sanıyordum. Geçen sene Madeleine astı onu buraya. Madeleine... Monsieur de Marelle lafını tamamlayamadı. Beter bir ağrı saplanmıştı başına. Palas Pandras odadan fırladı. Koştura koştura bebeklerin yanına gitti. Güzel bebeği kucakladığı gibi koştura koştura kitaplığın bulunduğu odaya döndü. Sütanenin bütün itirazlarına rağmen tablonun üzerindeki çalı indirdi ve bebekle resmi yan yana tuttu. Hiç şüphe yok. Güzel bebeğin yüzü delikanlının yüzünün küçük bir kopyasıydı. Monsieur de Marelle bu benzerliği gördüğü an güzel bebekten nefret etti. Bundan böyle onu görmek istemeyecekti. Zira ona her bakışında karşısında karısının aklını başından alan erkeğin suretini bulacak ve nasıl ihanete uğradığını hatırlayacaktı. Her çocuk aynı şekilde büyümez. Kimi çocuklar zamanın koyu kıvamını sevenlerinin varlığıyla seyrelte seyrelte yudum yudum büyürler. Zamanı olanca katışıksızlığıyla içen kimileri ise lıkır lıkır büyürler. Anabel ismini alan güzel bebek de bunlardandı ve daha henüz bebeklikten çıkmadan üst üste nasibini almıştı yalnızlıktan. Önce annelerinin rahminden ondan evvel ayrılan ikiz kardeşi, ardından annesi, derken süt annesi ve en nihayetinde babası tarafından birer birer terk edilmişti. Onlardan tamamen uzakta bir başına büyüyecekti. Vaktinin çoğunu avare avare kırlarda dolaşarak ya da porsuk ağacı ormanında kaybolarak geçiriyordu. Bir de sık sık nehir kenarına iniyordu. Seviyordu orayı. Nehirde onu çeken bir şeyler vardı. Bacaklarını suya sarkıtıp saatlerce orada oturuyor, deli deli akan sularda kendini görmeye çalışıyordu. Bazen öylesine dalıp gidiyordu ki suda dalgalanan suretini. Güneşin battığını, havanın karardığını fark edemiyordu. Korkmuyordu orada gecelemekten, ne de gecenin seslerinden. Nasıl olsa özleyeni yoktu evde. Kendini bildi bileli annesi utançla bakıyordu yüzüne. Süt annesi şüpheyle, babası nefretle, ikiz kardeşi hasetle. Onu her gören ya suratını buruşturuyor ya da gözlerini kaçırıyordu. Sadece nehir. Anabel'i görünce gülümsüyor, üzülecek bir şey olmadığını, sihirli güzelliğiyle bir peri yandırdığını fısıldıyordu. Ve tıpkı bir peri gibi her kanat çırpışında menevişler saça saça uçup gidebileceğini müjdeliyordu. İşin doğrusu Anabel bir ömür boyu da Marelle topraklarından ayrılmayabilir, nehrin sularında kendini seyrede seyrede yaşlanabilirdi. Tabii eğer o garip tesadüf olmasaydı. Sonbaharın başlarıydı. Sarı sarı yapraklar birbirlerine nazire yaparcasına boşluğa atlayıp birer birer düşüyordu suya. Dokunanın elinde dağılan koh bir telaş vardı tabiatta. İşte o günlerde gezici bir tiyatro kumpanyası mola verdi nehrin yakınlarında. Oyuncuların hepsi de canından bezmiş görünüyordu. Övgün hareketlerle bitlerini ayıklıyor, rollerini ezberliyor, çamaşırlarını paklıyor, lahana çorbalarını kaşıklıyor ve bütün bunları yaparken kendi aralarında tek kelime etmiyorlardı. Ama içlerinden biri vardı ki işte o işini gücünü bırakmış, az ileride ayaklarını nehrin sularına sarkıtıp oturan kızı seyredalmıştı. Bu ufak tefek kakavan adam kumpanyanın sahibiydi. Anabel'i epeyce seyrettikten sonra arkadaşlarına dönerek şöyle seslendi. Böyle bir güzelliği herkes görmeli. Tez zamanda çok şey olur bazen. Gezici kumpanyanın sahibi kapısını ümitsizce ve biraz da öylesine çaldığı Demarel malikanesinden ağzı kulaklarında ayrıldı. Hiç ummadığı kadar yaver gitmişti şansı. Önce Anabel'in hizmetçilerden biri değil bizzat malikane sahiplerinin kızı olduğunu öğrenip bocalamış, ardından gene de kızın kumpanyaya katılmasına kimsenin itiraz etmediğini görüp iyice afallamıştı. Her şey o kadar kolay olmuştu ki. Her an birinin çıkıp da işleri bozmasından endişe eden adam, bir an evvel Demarel topraklarından uzaklaşmanın hayırlı olacağına karar vermiş, kumpanyayı apar topar yola çıkarmıştı. Henüz Annabelle'in ne tür kabiliyetleri olduğunu bilmiyordu. Eğer sesi de kendi kadar güzelse, oyun aralarında tek başına şarkı söyleyebilirdi. Belki de dansçı kızlara katılırdı ya da sırf ona uygun yeni bir rol yazılabilirdi. Her ne olursa olsun bu peri çehre kızın nicedir işleri ters giden kumpanyaya uğur getireceğinden emindi. Hatta ona bir isim bile bulmuştu. La Belle Annabelle. Annabelle'in ikiz kardeşi, annesi ve babası avda yan yana dizilip gezici kumpanyanın uzaklaşmasını seyrettiler. At arabaları dönemeci dönüp gözden kaybolduğunda üçü de rahatladıklarını hissettiler. Sadece vaktiyle ona süt annelik yapan ve sonra da malikaneden ayrılmayan köylü kadın Annabelle'in akıbetiyle ilgilenmiş, arkalarından seslenmişti. Onu nereye götürüyorsunuz? Kumpanya sahibi gözlerini kadının dolgun memelerinden ayırmadan neşeyle cevap vermişti. Doğuya, şehri İstanbul'a.